Ayrım 28.
Ortalıkta ne bir kuş, ne bir böcek, ne de bir yılan sesi vardı. Sanki dünyadaki bütün sesler bu gecede, bu çölün ucunda bitmiş, tükenmişti. Sanki atlıların da sözleri bitmişti. Kimse ağzını açıp da bir tek sözcük etmiyordu. Yıldızların olmadığı bir karanlık kum koyağına düştüler. Atların ayakları dize kadar kuma gömülüyor, yıldızlar gittikçe azalıyor, gök uzaklaşıyor, karanlık koygunlaştıkça koygunlaşıyor, göz gözü görmez oluyordu. Koyaktan çıktıklarında gece yarıyı çoktan geçmişti. Uzaktan bir ses geldi. Ne sesi olduğunu bir türlü anlayamadılar. Ses biraz daha yaklaştığı, çoğaldığı anlaşılır gibi oldu. Baştaki atlı fısıltıyla "Yetiştiler!" dedi, atını doldurdu. Atlar çöl gecelerinde koşmaya alışıktılar. Çok hızlı koşmaya başladılar. Yanlarından, yönlerinden cıv cıv kurşunlar akıyordu. Bir an yıldızların içine gömüldüler, çıktılar. Atların ter kokusu da yüzlerine çarpan yelle birlikte gerilerde kalıyordu. Önlerinden, uzaklardan yüzlerce tüfeğin, topun patladığı bir savaş sesi geldi kulaklarına. Abbas bunca yıl savaşlara girmiş, savaşlardan çıkmıştı. Hiçbir savaşta yüzlerce topun hep birden patladığı, yeri göğü sarstığı savaşlarda bile böylesine bir gürültüyü duymamıştı. Gece yıldızlar, çöl, karanlığa yapışmış karşı karanlıkta hep birbirine girmişti. Baştaki atlı soğukkanlı, "Bir şey yok," dedi. Geceleri çölde bir küçük çarpışma bile olsa dünya birbirine girer işte böyle. Abbas geriye dönmeyecek miyiz? Az daha ilerlersek savaşın içine düşeceğiz diyecekken vazgeçti. Az sonra da gürültü durdu. Abbas gün ışımadan çok önce kulak kesilmiş kuşun ötmesini bekliyordu. Ortalık biraz daha ışıdıkça da umudu gittikçe azalıyor, üzüntüsü de artıyordu. Güneş çölün öteki ucundan ağır ağır çıktı. Ne o kuşun ötmesi ne başka bir kuşun sesi geldi. Hani gün ışımadan önce bir kuş öterdi? Baştaki atlı heyecanla sordu. Sen o sesi duydun mu? Duydum, dedi Abbas. O sesi herkes duyamaz, dedi adam, sustu. Abbas ise üstelemedi. O gün akşama kadar hiçbir yerde durmadan, heybelerinden çıkardıkları yiyeceklerden ağızlarına birer ikişer lokma peynir ekmek atarak, mataralarından birer yudum su içerek at sürdüler. Akşamüstü bir vahada atlardan indiler. Vaha hurma ağaçlarının dikenli kocaman alt çiçekler açmış kaktüslerin içindeydi. Önce atlarını suladılar, sonra yemeklerini yediler. Kılavuzun başta at süren uzun boylu sarışın, uzun yüzlü, mavi gözlü kişinin yüzü karmakarışıktı. Bu da Abbas'ın gözünden kaçmıyor, onu endişelendiriyordu. İzimizdeler. Kim onlar? Senin düşmanların. Ne yapacağız? Düşünüyorum. Bir pusuya düşebiliriz. Eğer bir pusuya düşersek hiçbirimiz pusudan sağ çıkamayız. Onlar bütün Arabistan'ın en savaşçı kabilesidir. Sen canını iyi kurtarmışsın. Emire sığınmasan da başka bir kabileye düşseydin, kim olursa olsun bütün gelenekleri görenekleri çiğner, çarpışarak seni onun elinden alır, günlerce işkence ederek, derini yüzerek, gözlerini oyarak, seni parça parça doğrayarak her parçanı bir akbabanın önüne atarak seni öldürürlerdi. Ama arkadaş sen emire şükret. O kabile o kadar canavar ki emirin evine kadar girip seni ondan isteyebildiler. Şimdiye kadar bu çöl Arabistan'da emire karşı yapılmış en büyük saygısızlık. Emir bunun üstünde durursa o kabilenin şeyhi Arabistan'da duramaz. Korkuyorum. Onlar bizi izlediler. Bir yerde kıstıracaklar. Sana gelince Abbas kardeş, 1000 yıl da geçse sen dünyanın öteki ucuna da gitsen seni bulacak, öldürecekler. Çünkü sen şeyhin kardeşini öldürdün. Onlar da benim bütün arkadaşlarımı öldürdüler. O başka. Beni nerede bulacaklar? Onlar seni dünyanın neresine gidersen git bulurlar. Dünyanın her yerinde kolları var. Senin köyünü, evini çoktan buldular. Onu da emire bildirdiler. Keşke Emir Sultan'ın yanında kalsaydın. Seni çok sevdi. Hatun da seni çok sevmiş. Sen Çerkez misin? Çerkezim. Emire de Çerkez. Sen de Çerkezsin, dedi Abbas. Ben de Çerkezim. Adın ne? Şamil. Ne yapalım öyleyse Şamil? Seni başka bir yoldan, herkesin her zaman gittiği yoldan götüreceğim. Onlar en kuytu yolda pusu kuracaklar. Bütün saklananların geçtikleri yolda. Akşam oldu, gün battı. Çöl kokusundan başka kokular getirdi esen incecik yel. Atlara bindiler, atlarını karanlığın, kaynaşan, üst üste akan, savrulan yıldızların içine sürdüler. Mezopotamya çölünün gökleri geceleyin safi yıldıza keser, karanlığı da... Uzaklardan bir kuş sesi geldi. Çöl inler gibi etti. Atlas'ın içine bir korku geldi, oturdu, boğazını sıktı. Yıldızlarla birlikte yanlarından, yörelerinden karanlıkta akıyordu. Şamil arkasına döndü. Burayı çabuk geçmeli. Gün doğmadan karşı dağı tutmalıyız. Gün doğmadan sabaha kadar atların başını çekmeden dolu düzgün gittiler. Alacakaranlıkta dağın dibine gelince bir yaylım ateşine tutulup yüzgeri ettiler. Uzun koyağı geçmişken geçidin tam ağzından daha geri dönüp kayalıkların arkasında pusuya yattılar. Şamil, bu sefer onlar pusuya düşecekler dedi. Öğleye kadar elleri tetikte beklediler. Ne gelen olduğu ne de giden. Şamil, tamam dedi. Onlar değil, kurtulduk. Bu koyağın arkasına düşersek önümüzdeki gece yarısına doğru Urfa'yı tutarız. Koyağı çabuk açtılar. Dağın öbür yüzünde de bu koyağın tıpkısı bir koyağı vardılar. Koyak ateş gibi yanıyor, bir fisilti bile esmiyordu. Gökyüzünde çok kartal, çok kızıl şahin dönüyordu. Sarı damarlı keskin mor kayalıklara akbabalar çokuşmuş avlarını bekliyorlardı. Akbabaları görünce Abbas'ın içindeki korku daha da büyüdü. Bu Şamil, bu kayalık koyakta beni öldürecek diye düşündü. Atının başını yavaş yavaş çekerek en geride kaldı. Şamil bunun farkına vardı. Bu sıcaktan cayır cayır yanan keskin, sarı damarlı kayalıklar, kayalıklara tünemiş bekleşen akbabalar, havada arka arkaya dönen süzülen kartallar, kızıl şahinler, çın çın öten ıssızlık onun da yüreğinde bir korku salmıştı. Abbas! Diye bağırdı arkasına dönerek. Nerede kaldın Abbas? Atının başını çekti. Ötekiler de durup Abbas'ı beklediler. Abbas yanına gelince atını sürdü. Burası insanı korkutuyor dedi. Korkutuyor. Bak şu başını indirip indirip kaldıran kertişlerin kaçışlarına. Burası korku geçiti. Korkutuyor. İnsan burada tek başına kalıyor. İnsana bu koyağa düşünce dünya bomboş geliyor. Bu boşlukta. Korkutuyor. Ben bunca savaş, ölüm, kırım, kan gördüm. Hiçbir yerde bu koyaktaki kadar korkmadım. Şu havada dönen kuşlar da olmasa, şu başını almış da çok uzaklara çekmiş gitmiş, yeri bomboş kalmış gök, her biri bir canavara kesmiş ustura kayalar korkudan adamı öldürür. Öldürür, dedi Abbas. İkindi üstü bir serinlik çıktı. Kayalıkların arasından çıkmış yemyeşil çalılar, uzun boyunlu sarı çiçekler, yumruk gibi dikenli çiçeklere durmuş mor kengerler koyağın dibinden geçenleri kendilerine getirdi. İçlerindeki korku yavaş yavaş silindi, gitti. Korkuyu içinden atan Abbas'ın içinde azıcık bir sevinç kıpırdadı, geçti. Koyaktan bir düzlüğe indiler. Dağ burada birdenbire bitiveriyordu. Buna çok şaşırdılar. Şamil buradan çok geçmişti. Önlerinde alabildiğini açılan çöle o bile şaştı. Niçin burada bize pusu kurmadılar, hiç anlamadım, diye herkesin yüzüne teker teker bakarak sordu Şamil. Bunca yıl bu koyaktan geçerim, bu kadar korktuğumu anımsamıyorum. Ben de korktum, dedi Abbas. Ben de, dedi kısa boylu küçücük atlı. Karartısı bir çocuk karartısı kadardı. Yalan söyleme, diye çıkıştı Şamil. Sen hiçbir şeyden korkmazsın. Burada korktum, dedi kısacık adam. Bir koskocaman mor kelebek gördüm. Bir kızıl kartal kadar büyüktü. Kanatlarıyla boynumu biçecekti. Haydi sen de palavracı. Vallahi billahi kelebek. Öyle bir hışımla üstüme kurşun gibi geliyordu ki. Ben de çok korktum, dedi öteki atlı. Atlar düzlükte ağır ağır kendiliklerinden ilerliyorlardı. Dizginleri üstlerine atılmışçasına. Bu savaşlar bizi perişan etti. Korku bizim iliklerimize işlemiş. Ya köküne kadar ölürcesine korkuyoruz ya da hiçbir şeyi umursamıyoruz. Biz her şeyimizi, insanlığımızı yitirdik. Bu savaşlar neyimiz var, neyimiz yoksa hepsini aldı götürdü. Yüreğimiz çırılçıplak kaldı. Ölenlerimiz öldü, ölmeyenlerimiz de paramparça, lime lime. Çok şükür ki daha korkuyoruz. Onu yitirmedik. Ya onu da yitirseydik, korkuyu da? Abbas'ın yüzü birdenbire değişmiş, buruşup küçülmüş, acınacak bir hal almıştı. Çok şükür, dedi Şamil. Çok şükür, dedi kısacık adam. Çok şükür korkumuzu daha yitirmedik. Çok şükür, dedi öteki adam da. Ya onu da yitirseydik? Korktuklarından dolayı insanca bir duyguyu, hiç olmazsa korkuyu yitirmediklerinden dolayı sevinç içindeydiler. Ben de Kafkas cephesindeydim. Nasıl sağ kaldım, nasıl aklımı yitirmedim bilemiyorum. Bana öyle geliyor ki yüreğimi söküp aldılar götürdüler. Bomboş kaldım. Şu koyakta korktum da ben de içimde daha bir şeylerin kaldığını öğrendim. Hep bir ağızdan türküler söylemeye başladılar. söyledikleri uzun göklere kadar çıkan Çerkez ağıtlarıydı. Sonunda ağıtlar sevinç türkülerine dönüştü. Farkında olmadan geceye girdiler. Atları dolu dizgin sürdüler. O anda da atların yeriyle birlikte de yanlarından, yörelerinden karanlıkla karman çorman olmuş kayan yıldızlar akıyorlardı. Urfa'da jandarma komutanlığının önünde durduklarında gün ışıyordu. Atlardan inip kucaklaştılar. Şamil biraz uzağa çekildi. "Beni dinle Abbas," dedi. "Emir Sultan seni çok sevdi. Altındaki ata baksana, senin atın değil." "Biliyorum," dedi Abbas. "Emir'in en sevdiği atıdır. Böyle bir at bütün Arabistan'da yoktur. Biliyorum. Seni o kadar sevdi ki Emir, onunla yakın akraba olduğunuzu sandık. Sağ olsun Emir. Ne zaman istersen gel." "Emir sana bunu böyle söylememi istedi. O çok sıkışacak. Ne zaman isterse kapımızda, yüreğimizde onu açık," dedi. "Hepiniz sağ olasınız. Bizi habersiz bırakma. Nereye gidersen yaz. Emir öyle istedi. Mektubunun üstüne Emir Selahaddin Sultan Bağdat yazacaksın. Bizim elimize geçer. Emir böyle buyurdu." Atlarına bindiler. "Sağlıcakla kal." Bir el geldi, atı tuttu. Abbas attaki heybeyi aldı, komutanlığa yürüdü. Kapıdaki nöbetçiler selama durdular. Bir küçük zabit arkadaşı onu avluda görünce basamakları üçer üçer atlayarak aşağıya indi, kucaklaştılar. "Bizim yüzbaşı Ankara'da mebus oldu. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında. Senin altın madalyanı da göndereli çok oldu. Onun yerine bir binbaşı geldi. Altın gibi bir yiğit kişi. O da seni bekliyor. Sen nerelerdeydin?" "Ben mi? Sorma. Biz seni ölmüş biliyorduk. Seninle gidenlerin hiçbirisi dönmedi de. Ama gene de seni bekliyorduk. Yüzbaşı ona bir şey olmaz diyordu." Abbas güldü. "Olmadı işte." Arkadaşı onun koluna girdi. Merdiveni konuşarak çıktılar. Binbaşının odasına girdiler. Binbaşının karşısında hazır ola geçtiler. "Binbaşım, arkadaş Abbas," dedi. Binbaşı gülümseyerek ağır ağır ayağa kalktı. Abbas'ın elini sıkıp onu kucakladı. "Hoş geldiniz," dedi. "Sizi uzun bir süredir ben buraya geldim geleli bekliyorduk. Buyurunuz efendim, oturunuz." Yer gösterdi. Abbas gitti, yandaki sandalyeye çöktü. Binbaşı küçük zabite de yer gösterip gittiği yerine oturdu. "Siz bir kahramansınız. Sizi tebrik ederim. Altın madalyanız geleli bir hayli oldu. Gözümüz yollarda kaldı. Derken çok şükür geldiniz. Eşkıya takibine sizinle birlikte çıkan hiçbir arkadaşınız dönmedi. Biz sizi de..." "Eşkıya ile başa çıkmak, Fransızla başa çıkmaktan daha zor. Bir pusuda bütün arkadaşlarımız düştü. Ben Emir'in evine sığındım. Eşkıyalar beni Emir'in evinden alamadılar." Binbaşı, "Ben Irak cephesinde çarpıştım. Bütün çölü bilirim." Abbas binbaşının yüzüne bir tuhaf baktı. Binbaşı gözlerini kaçırdı. "Valiyle konuşayım da ondan gün alayım. Size törenle madalyanızı vereyim. Belki fırka kumandanı albay da gelir." "Sağ olun binbaşım. Ben bu süre içinde burada kalabilir miyim?" Binbaşı bir süre gözlerini Abbas'ın gözlerinin içine dikti, düşündü. Neden sonradır ki birden kendine geldi telaşla. "Tabii kalabilirsiniz mülazım." Sonra aklına geldi. "Madalyanızla birlikte mülazımlık rütbeniz de geldi. Tabii kalabilirsiniz. Siz daha askersiniz. Madalyanızla birlikte terhis tezkerenizi de alacaksınız." "Sağ olun kumandanım," diye ayağa kalktı Teğmen Abbas. Bir süre durdu. Küçük zabit de onunla birlikte ayağa kalkmıştı. Binbaşı küçük zabite, "Oğlum," dedi. "Ben buraya geldiğimde kaldığım odayı mülazım beye göster. Orada kalsın." "Baş üstüne kumandanım." Teğmen Abbas, önde küçük zabit, arkada aşağı indiler. Asker daha olduğu yerde atın başını tutmuş öylece bekliyordu. Abbas atın terkisindeki eğerini çözdü, omuzunu aldı. İçerideyken heybeye bir şey olur diye içi gitmişti. Heybenin iki ağzı da örgülüydü ve örgülere kilit takılmıştı. Tören 3 gün sonra cuma sabahı gerçekleşti. Valide, albay da gelmişti. Albay da binbaşı da tören giyitlerini giymişlerdi. Bando da gelmişti. Tören marşlarla başladı. Abbas'a teğmenlerden birinin eski tören giyitini giydirmişlerdi. Göndere bayrak çekildi. Bando arka arkaya 5 marş çaldı. Arkasından albay, onun arkasından da vali konuştu. Vali de, albay da milli kahraman olan, şimdi de Mustafa Kemal Paşa'ca bizzat mebusluğa atanan yüzbaşıyı göklere çıkardılar. Binbaşının söylevi çok fıraklı, çok göz yaşartıcıydı. Savaşın getirdiği acıları, yıkımı, savaşın ister savaşa girsin ister girmesin insanı insanlıktan çıkardığını uzun uzun anlattı. Albay kendini tutamamış ağlıyordu. Sonunda öfkeden titreyerek "Yeter binbaşı," diyerek bağırdı. Binbaşı kirp diye sustu. O susunca gözyaşlarını silen albay ardında genç, savaş görmemiş, elinde bir tepsi tutan teğmenle gönderin dibine geldi. Yukarıda al bayraklar dalgalanıyordu. Teğmen Abbas da göndere yürüdü, selama durdu. Albay onun Fransızlara karşı gösterdiği kahramanlıkları övdü, onu kutladı. Onun da kahraman yüzbaşı gibi büyük millet meclisine onurla gireceğini de sözlerine eklemeden edemedi. Yurt uğruna her kanını döken kahraman ödüllenmelidir diye de sözünü bitirdi ve madalyayı Teğmen Abbas'ın yurt için çırpınan, kanını akıtmış çatal yüreğinin üstüne taktı. Madalyanın beratı ve terhis tezkeresi de tepsinin üstündeydi. Onları da Teğmen Abbas'a uzattı, öptükten sonra da ''Bu gece benim onur konuğumsun mülazım'' dedi. Tören biter bitmez Abbas, heybesindeki üç armağanı aldı, doğru Saraç Şehmus'a gitti. Saraç Şehmus, bütün Mezopotamya'nın buradan Bağdat'a, Basra'ya kadar en ünlü saracıydı. Abbas dükkana girince Saraç başını işinden kaldırmadan sordu. ''Ne istiyorsun?'' ''Benim işim çok küçük, çok da büyük bir iş. Bunu da bu dünyada senden başka yapacak bir usta daha yok.'' Saraç başını kaldırdı. ''Oo Abbas, biz de seni Bedeviler öldürdü biliyorduk. Bütün Urfa günlerce Bedevilerin sizi nasıl pusuya düşürdüğü, öldürdüğüyle çalkalandı. Demek sen kurtuldun.'' ''Kurtulduk usta.'' ''Bedeviler senin sağ kurtulduğunu biliyorlar mı?'' ''Biliyorlar usta.'' Ustanın yüzü sapsarı kesildi, dudakları titredi. ''Nasıl geldin? O çölü aşıp da buraya kadar nasıl onların elinden canını kurtardın?'' Abbas olanı biteni olduğu gibi anlattı. ''Bunlar oldu öyle mi?'' dedi Şehmuz usta. ''Bunlar oldu ha? Yoksa seni bu çölde onların elinden Allah bile kurtaramazdı Sümme Haşa. Bu çölde kurdun kuşun, aslanın kaplanın, yılanın ejderhanın, gazelin insanın, bir cümle yaratığın bir tek sultan Emir Selahaddin'dir. Onun evine düşmeseydin yanmıştın. Seni getiren emirin adamları döndüler mi?'' ''Döndüler Şehmuz ustam. Şimdi sen çırılçıplak kaldın. Öyle Şehmuz ustam. Günlerin sayılı. Onlar seni nereye gidersen git bulurlar. Hiç bunun mümkünü çaresi yok. Ne yaptın da bulaştın onlara? Ne bileyim ustam. Ben sana söyleyeyim. Bunlar bütün Arabistan'ın en yırtıcı kabilesidir. İyi ki emirin evine sığınmışsın. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın yanına da gitsen seni orada da bulur öldürürler. Paşa'nın sarayına da girsen ne yaparsan yap kurtulamazsın. Çin'i maçına da gitsen seni bulurlar. Nasıl bulurlar? Onun orasını bilemem ama bulurlar. Onlarda bir sihir, bir keramet var. Kurtuluş yok.'' Şeyhimiz usta üzülmüştü. Vah vah, vah diye habire başını sallıyordu. Vah vah, vah. Uzun bir süre sustular. ''Oğlum Abbas, sen emirin yanına dönsene. Bir tek orada kimse dokunamaz sana. Yoksa emir seni yanında daha çok istemedi mi?'' ''İstedi. Kal diye hem kendisi hem de hatunu yalvar yakar oldular. Hemen dön. Şu işin neyse hemen bitireyim de hemen dön Abbas. Sana yazık olacak. Senin Fransızlarla çarpışman dillere destan oldu. Bak sana kahramanlık madalyası bile taktılar. Hemen dön emirin yanına. Dağlardan git, saklan. Şimdi burada, şu anda senin ardında keskin atıcı en az 3 kişi var.'' ''Var,'' dedi Abbas. ''İşini söyle. Bana bir muska yapacaksın.'' Eline bir kağıt aldı, masanın üstünde özene bezene büyük bir üçgen çizdi. ''Bu muskayı bir ömür boynumda taşıyacağım. Boynuma asacağım, kaytanı da bir ömür boyu.'' ''Başka? Başka bir ömür boyu?'' ''Başkası şu altınları alacak kuyumcuya götüreceksin. Emirin damgasını biliyor musun?'' ''Biliyorum. Bir acayip güneştir onların damgası. 5000 yıldır onların damgasıdır bu güneş. Sen şimdi git karargaha oradan çıkma. Ben akşamüstü en sağlam deriden muskanı yapar, üstüne de emirin damgasını sağlam çakar sana getiririm. Çabuk askerlerin arasına yetiş. Şehirde de hiç gözükme. Onlar ordunun içinde de öldürür. Öldürdükten sonra da kaçmazlar. Sen öldükten sonra da kendi başlarına bir kurşun sıkarlar. Haydi çabuk, canını askerlerin arasına at.'' Abbas bir solukta ona buna çarparak karargaha vardı, odaya girdi. Kapıyı içeriden kilitledi. Teğmen giyitini çıkardı. Heybenin bir gözü giyecekle doluydu. İpekli bir bohçanın içinden lacivert bir giyit çıktı, giyindi. Üstüne kalıp gibi uydu giyiti. Sanki çok usta bir terzi ölçüsünü özenerek bezenerek almış öyle yapmıştı. Bu soylu adama, bu emire şaşmamak elde değil diye düşündü Abbas. Çölün 5000 yıllık tanrılarının soyundan başka nasıl bir adam olacaktı ki? Kapıyı araladı. Nöbetteki askere, ''Bana hemen şimdi bir mülazım gönderiver,'' dedi. Baş üstüne kumandanım. Az sonra kapı açıldı. Bir arkadaşı girdi içeriye. Kucaklaştılar. Şimdi şu ayakkabıyı al. Kundurasının tekini uzattı arkadaşına. Çizmeci Moho'ya git. Bir körüklü çizme al getir. Eline bir altın tutuşturdu. Arkadaşı biraz sonra bir çift körüklü çizmeyle çıktı geldi. Abbas çizmeyi giydi. Sağ ol kardeş dedi. Ben yarın gidiyorum. Sağlıcakla kalın. Arkadaşı Teğmen ona bir ölüye bakar gibi baktı. Kucaklaştılar. Güle güle git arkadaşım. Abbas herkes biliyor diye düşündü. Bu şehirde tanıdık tanımadık albay bile valibine bana ölüye bakar gibi bakıyorlar. Kendi kendine güldü. Bunca savaşa girdik çıktık ölmedik de. Akşamleyin gün battı batacak kapı çalındı. Abbas korkarak kapıya gitti. Abbas oğlum benim Şehmuz Usta. Abbas sevindi. Al. Muskayı uzattı. Muska kalın parlak bir deriden yapılmıştı. Üstünde de Kral Sargun'un mühründeki altın güneş parlıyordu. Emir Selahaddin Sultan ne demişti? Ben Arapların emiriyim ama Arap değilim demişti. Asurlular başka bir soydur. Şehmuz Usta bütün çabalarına karşın ondan para almadı. Bu da benden sana bir armağan olsun dedi, çıktı gitti. Korku gittikçe onu sarıyordu. Bu geceki albayın törenine nasıl gidecekti? Az önce çizmeyi getiren arkadaşını çağırdı. Her şeyi anlattı. Arkadaşı zaten hemen hemen her şeyi biliyordu. Yemek yiyeceğiniz yer Kürt Beyi Milli İbrahim Paşa'nın konağıdır. Oraya kimse yaklaşamaz ya, ben gene de paşanın konağını belli etmeden kuşatırım. Konağa askerlerin ortasında gitti. İbrahim Paşa onu merdivenin başında karşıladı. İpekli yer sofrası serilmişti. Az sonra yemeğe başladılar. Yemek gece yarıya doğru bitti. Hep savaşı, Türk askerinin kahramanlıklarını konuştular yemekte. Kürt İbrahim Paşa duruşu, oturuşu, konuşması, tavırlarıyla tıpkı Emir Selahaddin Sultan'dı. Ağırbaşlılıkları, bakışları, alçak gönüllülükleriyle hık demişler birbirlerinin burunlarından düşmüşlerdi. Onu İbrahim Paşa'nın konağına getiren arkadaşları avlunun dışında askerleriyle bekliyorlardı. Abbas'ı aralarına aldılar, karargaha kadar götürdüler. Abbas kapıda, "Tuğrul kardeş, askerler gitsinler de sen kal," dedi. Karyolanın üstüne oturdular.